Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye programı adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Demokrat Parti'nin iktidara gelişinin ikinci yılı, 1952 yılında olup biten siyasi, iktisadi ve uluslararası ilişkiler konularını konuşacağız. Biliyorsunuz bir süredir Türkiye'nin çok partili hayata dönüş süreci, bu manada Demokrat Parti'nin diğer partilerin kuruluş süreçleri, 1946'da yapılan erken seçim, 1946'daki bu şaibeli erken seçimin, erken genel seçimin meydana getirdiği problemler, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti'nin çok partili hayat süreci içerisinde yaşadığı değişiklikler ve neticede 14 Mayıs 1950'ye giden süreçte yapılan reformlarla çok partili hayata geçişi mümkün kılan ve iktidarın serbestçe belirlenip şiddetsiz bir şekilde devredildiği bir gün olarak 1950'deki 14 Mayıs gününün ortaya çıkış sürecini ele almıştık. Bunu takiben de Demokrat Parti iktidarının Türkiye'de, dünyadaki gelişmeler çerçevesinde nasıl bir siyasi çizgi izlediğini, bunun aynı zamanda muhalefet dünyasında Türkiye'deki siyasi, iktisadi gelişmelerde nasıl karşılık bulduğunu konuşuyorduk. 1952 yılı bu manada önemli bir yıl. Türkiye'nin Soğuk Savaş döneminin başlaması ve aslında İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle beraber bir Sovyetler Birliği'nin artan baskı ve tehditleri karşısında bu çok partili hayatın da bir ölçüde bir sebebi olan Batı İttifakı içerisinde yer alma gayretlerinin bir sonucunu bu dönemde görüyoruz. Bu yıl 1952 yılında Türkiye NATO'ya üye oldu. Aslında Türkiye NATO'ya çok daha önce üye olmak için başvurmuştu. Evvela bu NATO nedir, kısaca onu hatırlayalım. NATO Kuzey Atlantik Paktı olarak biliniyor ve bu Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin meydana getireceği tehdit karşısında Batı demokrasilerinin dayanışma ve aynı zamanda Batı içerisinde 1. ve 2. Dünya Savaşı'na yol açan güvenlikle ilgili problemlerin bir daha ortaya çıkmamasını temin edecek bir işbirliği tesis edilmesi amacına matuf bir örgüt, bir güvenlik örgütü esas itibariyle. Bu örgüte 18 Şubat oturumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi aldığı bir kararla üyeliğini onaylıyor. Dikkat buyurun, bu kanun tasarısının oylamasına 405 milletvekili katılıyor ve 404 milletvekili kabul oyu kullanıyor. Yani neredeyse milletvekillerinin tamamı NATO'ya girişi tasdik ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi, o zaman ana muhalefet partisi başkanı İsmet İnönü şöyle diyor: "Bu eser ulusal politikanın sağladığı ulusal bir eserdir." Yani burada aslında şunu da görüyoruz. Bu NATO'nun kuruluş zamanından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi de NATO'ya katılma sürecini desteklemiş. Demokrat Parti de bu süreci tamamlamış durumda. Bu tarihte Türkiye ile beraber Yunanistan da NATO'ya kabul ediliyor. Bu da önemli, hem Türk-Yunan dengeleri açısından hem de NATO'nun işte Sovyetler Birliği'nin Akdeniz'e inmesini, güneyden kuşatılmasını temin edecek, bu manada Balkanları da bir hat oluşturulmuş oluyor. Dışişleri Bakanı o dönem için Fuat Köprülü, NATO Konseyi toplantısına katılan delegasyonun başında Türkiye'nin NATO'ya girişini kendilerine bir saldırganlık olarak gören Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bir cevap veriyor. İttifakın esas itibariyle güvenlik maksadıyla, güvenlik amacıyla tesis edildiğini, Türkiye'nin de bundan başka bir amacının olmadığı ifade ediliyor. NATO 4 Mayıs 1949'da kuruluyor. Aynı yılın Haziran ayında, yani Nisan, Mayıs, Haziran, bakın 3. ayda Türkiye NATO'ya girmek için başvuruda bulunuyor. Buradan bir sonuç alınamıyor. Akdeniz'in güvenliği ve dediğim gibi Sovyetler Birliği'nin güneyden kuşatılması, Balkanlar bakımından Türkiye ve Yunanistan'ın üyeliği yeniden gündeme geliyor. İkinci başvuru Eylül 1950'de geri çevriliyor. Konsey Ottawa'daki bir toplantısından sonra bu sefer kendisi 21 Eylül 1951'de Türkiye ve Yunanistan'a üyelik için bir çağrıda bulunuyor. Bu arada yine hatırlayacaksınız Türkiye Batı İttifakı ile ilişkilerini pekiştirmek için Amerika Birleşik Devletleri ile ilişki kurmuş, işte Amerikan donanması İstanbul'a gelmiş, karşılıklı askeri işbirliği anlaşmaları imzalanmış. Türkiye, Kore'ye yine Batı İttifakı çerçevesi içerisinde Birleşmiş Milletler'in çağrısına uyarak asker göndermiş durumda. Bunlar tabiatıyla Türkiye'nin NATO'ya girişini kolaylaştıran gelişmeler. Amerika Birleşik Devletleri tabii NATO'nun önemli unsuru, ana kurucu aktörü. Türkiye-NATO ilişkileri zaman zaman problemli hale geliyor daha sonraki yıllarda. Kıbrıs olaylarının arttığı, dolayısıyla Kıbrıs olayları çerçevesinde NATO'nun içerisindeki Türkiye'nin komşusu Yunanistan'la Türkiye'nin arasındaki gerginliklerin arttığı olaylarda 1964-1967, zaman zaman ABD ile Sovyetler Birliği'nin Küba gibi yaşadığı krizlerdeki tavırlar, Orta Doğu'daki değişen dengeler, nihayet 1974'te Türkiye'nin icra ettiği Kıbrıs Barış Harekatı ve bunun akabinde Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı silah ambargosu, bunlar önemli hadiseler zaman zaman problemli hale de gelebiliyor. Biliyorsunuz bu arada Yunanistan NATO'nun askeri kanadından çıkıyor ama 12 Eylül 1980 darbesiyle beraber Türkiye büyük bir avantaj elde etmişken bu konuda darbecilerin gerçekleştirdiği ilk faaliyetlerden birisi Yunanistan'ın askeri kanada dönüşündeki Türkiye vetosunu kaldırmak. Eğer Türkiye bu vetoyu kaldırmasaydı Yunanistan karşısında fevkalade avantajlı durumda olacaktı ve aslında Türkiye demokratik bir şekilde bunu kabul etmezdi. O yüzden de darbeden sonra bu temin edildi. Darbenin amaçlarından birisinin de bu olduğu işte zaman zaman söylenir. Bu dönemde yine önemli bir başka husus, yine bu biraz önce konuştuğumuz Türkiye-Yunanistan ilişkileri çerçevesinde bu ilişkilerin NATO şemsiyesi altında bir barış ve işbirliği içerisinde gelişmesinin bir göstergesi. Türk Elen Dostluk Derneği kuruluyor. Yunan Başvekili Dışişleri Bakanı Venizelos Türkiye'ye resmi bir ziyaret yapıyor. 31 Ocak 5 Şubat 1952 tarihler arasında. Bu dönemde bir Türk Elen Dostluk Derneği'nin kurulması kararlaştırılıyor. Derneğin kuruluşunda İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Kerim Gökay öncülük ediyor. Toplantılar yapılıyor, işte çeşitli aydınlar, iş adamları. Bu çerçevede 5 Mayıs'ta bu isimde bir dernek kuruluyor. Bu arada Başbakan Adnan Menderes başkanlığındaki Türk heyeti Venizelos'un yaptığı resmi ziyaretin karşılığını veya resmi gezinin karşılığını Atina'ya giderek veriyorlar. 26 Nisan'da Pire Limanı'nda törenle karşılanan Menderes burada bir açıklama yapıyor. Balkanlar ve Yakın Doğu'daki barış, uygarlık eserlerinin verimli bir biçimde gelişmesi Türk-Yunan dostluğuna bağlıdır diyor. Ve aslında Menderes de biraz önce ifade ettiğimiz o Batı bloğu içerisindeki işbirliğine işaret etmiş oluyor. Bu görüşmelerden sonra ortak bir bildiri yayınlanıyor ve işbirliğinin kaçınılmaz olduğu, ekonomik, siyasi, kültürel, askeri alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yunan Kraliyet ailesi, o zaman Yunanistan krallıkla yönetiliyordu, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştiriyor. Haziran ayında ilişkiler bu şekilde bir yakınlık içerisinde. İç siyasette önemli bir husus, zikredilmesi gereken bir husus. Bu 1930'lu yıllarda ortaya çıkan Öztürkçecilik akımının neticesinde anayasa dili değiştirilmişti 1945'te. Bu değişiklikle alışılmış, yerleşmiş hukuk dilinin yerine biraz Öztürkçe ifadelerle oluşan bir anayasa oluşmuştu. Bu o zaman da tartışma konusuydu. Demokrat Parti bu meseleyi tekrar gündeme getirdi ve eski dile, yani Öztürkçe'nin olmadığı, onların ifadesiyle yaşayan Türkçe'ye dönülmesi istikametinde meclisten bir karar alındı. Bu istikamette bir değişiklik yapıldı. Bu bir takım tartışmalara yol açtı. Aslında Bu tür müdahalelerin bugüne kadar tesir eden olumsuz neticelerini görüyoruz. Aslında burada da ifade edilen, bu değişiklikte ifade edilen devletin dile müdahale etmemesi gerektiği noktası fevkalade önemli. Türkçenin aslında çok daha olgun, zengin bir yaşayan Türkçe'ye ulaşması bu tür müdahaleler neticesinde biraz gecikmiş durumda ama Türkçe bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Birçok Türkçe yayın, yani yazılı, görsel ve dünyada konuşulan popüler dillerden birisi. Türkçe bugün öğrenilmeye çalışılan dillerden birisi ama dediğimiz gibi bu konu önemli. Devletin Türkçe'ye, dile müdahale etmemesi o dilin gelişmesi bakımından fevkalade önemli. Tabii mecrasında gelişmesi bakımından. Bu yıl 1952 yılında önemli bir başka siyasi değişiklik. Türkiye Köylü Partisi kuruluyor. Zaman zaman konuşuyoruz. Siyasi yelpaze çok partili hayata geçişten sonra renkleniyor. Ama bu renkliliği bir yandan işte soldaki Sovyetler Birliği tehdidi ve buna bağlı olarak komünizmin bir tehdit olarak görülmesi sebebiyle bir sınırlandırma gayretleri var. 1951'de mesela TKP etrafında büyük bir tevkifat, tutuklamalar yaşanmıştı. Zaman zaman bu sağdaki bazı unsurlara da yöneliyor. Yine bu geçtiğimiz programda 51 yılında yapılan bazı tutuklamalardan bahsetmiştik. Ama diğer yandan da siyasi yelpaze bir yandan genişliyor, bir yandan çeşitleniyor. Bu çeşitliliği Türkiye Köylü Partisi örneğinde görüyoruz. 16 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı'na verilen bir dilekçeyle kuruluyor parti. 19 Mayıs tarihinde resmen kuruluyor. Adana, Eskişehir, Konya, Kastamonu, Çanakkale, İstanbul'dan gelen 77 kurucu var. Bilinen isimler genel başkanlığa Seyhan Milletvekili Profesör Doktor Remzi Oğuz Arık geliyor. Yönetim kurulunda Profesör Doktor Ethem Menemencioğlu, Tahsin Demiray, bunlar avukat ve siyasi mücadelesiyle bilinen bir isim. Ethem Menemencioğlu da profesör ama aynı zamanda fikri konulara, siyasi konularda yazıp çizen bir isim. Kamil Beşe, Süreyya Endik, Ziya Eker, Cezmi Türk, Cemil Kandemir, Asaf İlbay, Asım Günç gibi Türkçü olarak bilinen isimlerden oluşan bir parti. Partinin programında partinin bir sınıf savaşı yapmak ve bundan sınıfsal çıkarlar sağlamak amacıyla kurulmuş bir siyasal parti olmadığı, Türk toplum yapısının temelini oluşturan köy ve köylünün bütün sosyal sorunlarının odak noktası olduğu vurgulanıyor. Türk siyasi hayatında ciddi bir varlık gösteremiyor Türkiye Köylü Partisi, bir kadro ve aydın grubu partisi. 1957 erken seçimlerinde Bölükbaşı'nın Cumhuriyetçi Millet Partisi'ne katılıyorlar. Bunu da yeri geldiğinde Bölükbaşı'nın Cumhuriyetçi Millet Partisi'ni ele alacağız. Ama zamanla şunu söyleyelim. Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi dışında üçüncü bir parti olarak varlık gösteriyor. Bu varlığını devam ettiriyor. 1952 yılının yine bu konuştuğumuz konu çerçevesinde belki değerlendirilebilecek önemli bir hadisesi, gazeteci aydın Ahmet Emin Yalman'a Malatya'da gerçekleştirilen bir suikast teşebbüsü var. Belki suikast teşebbüsü mü ya da yaralama gayreti mi, o ayrıca hani ifade edilebilir ama neticede silahlı bir saldırıya uğruyor Ahmet Emin Yalman. Bu saldırı aslında bir süredir devam eden Ahmet Emin Yalman'la Necip Fazıl Kısakürek, onun yazdığı Büyük Doğu dergisindeki polemiklerden sonra gerçekleşiyor. Suikasti gerçekleştiren, henüz reşit olmayan Hüseyin Üzmez adıyla bilinen bir isim. Onun etrafında bir grup olduğu anlaşılıyor. Bir asker var. Bunların işte Büyük Doğu dergisi ve cemiyetiyle ilişkisi, Büyük Doğu cemiyetiyle aynı paralelde bir faaliyette bulunan İslam Demokrat Partisi adıyla kurulmuş ve kapatılan partiyle ilişkisi tartışılıyor. Bu çerçeve içerisinde Necip Fazıl Kısakürek de yargılanıyor, tutuklanıyor. Ama önemli olan nokta şu, uzunca bir süredir unutulmuş olan bir şey, işte silahlı şiddet hareketi gerçekleşmiş oluyor. Mevzi kalmakla beraber Türk fikir tarihine, siyasi tarihine olumsuz bir etkisi hayata geçiyor. Necip Fazıl da aslında bu hadiseyi eleştiriyor, tenkit ediyor ama netice itibariyle zaman zaman artan tansiyonların bu tür problemlere yol açtığı veya işte bir takım kriminal odaklar, iyi niyetli olmayan odaklar tarafından suistimal edilebildiği bir örnek olay olarak burada zikredilmesi lazım Malatya'daki Ahmet Emin Yalman'a saldırı hadisesinin. Bu yıl yine önemli bir başka şey, bu hani biraz önce bahsettiğimiz siyasi yelpazenin çeşitlenmesi, renklenmesi, genişlemesi gibi. Bunun mesela işte dernekler, gazeteler örneklerinde beraberinde aynı zamanda sendikalarda karşılık bulduğunu ifade etmemiz lazım. Sendika ve sendikacılık bu dönemde gelişiyor. Bu gelişme bir yandan endişeyle de takip ediliyor. Bir yandan bu gelişmeyle beraber bunun merkezi bir karakter kazanması, hangi mecraya gireceği takip ediliyor ve bu Türk İş Konfederasyonu'nun kurulmasıyla sonuçlanıyor. Bunun altını çizerek biraz daha açalım çünkü önemli bir hadise. Bu işçi sendikalarının kurulması zaman zaman yasak olmakla beraber işte 20 Şubat 1947'de böyle bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden işçi işveren sendikaları ve sendika birlikleri hakkında kanun çıkarılıyor. Bunu takiben İstanbul, İzmir, Ankara, Zonguldak, Adana gibi sanayileşmenin olduğu, yoğun nüfusun olduğu yerlerde sendikalar kurulmaya başlanıyor. Sendikal faaliyetler başlıyor. Bu yoğunlaşmayı takiben bunların etkili olabilmesi için bir birlikler, federasyonlar kurma gayretleri gelişiyor. İşte İstanbul'da İşçi Sendikaları Birliği, federasyonların ilki Türkiye Otel, Lokanta, Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası, TOLEİŞ adıyla bir federasyon oluşturuluyor. Bu tabii önemli. Ayrıca devlet sektöründe kurulmuş olan sektörler, işçilerin oluşturduğu sendikalar söz konusu. Giderek bu bir sendika, konfederasyon fikrini beraberinde getiriyor. Aslında bu dönem işte Türkiye'nin Batı bloğu içerisinde yer aldığı bir yandan siyasi, ekonomik, bu çalışma hayatına ilişkin özgürlüklerin genişlediği ama diğer yandan da dünyadaki Sovyetler Birliği ve komünizm tehdidinin özellikle Türkiye'nin de hissettiği, bu yüzden de NATO'ya girdiği tehdidinin karşısında bu işçi hareketinin, sendikal hareketin nereye gideceğine ilişkin bir endişe de var dediğimiz gibi. Amerika Birleşik Devletleri'nden sendikal örgütler bu Marshall yardımı çerçevesinde Avrupa Marshall Planı'nın Avrupa temsilcisi Türkiye'ye gelip gidiyorlar. Onlar da bu sürece bir tür müdahil oluyor ve bu tür konfederasyon kurulmasına yardımcı olacak işte bir işbirliği tesis etmeye çalışıyorlar. Bazı sendikacıları yurt dışına özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne çalışma ziyaretine davet ediyorlar. Buralarda uzun geziler oluyor. Sonra bu isimler etrafında bir Türk İş adıyla işte bilinecek bugüne kadar devam eden bir sendika kuruluyor. Tabii Türk İş önemli, büyük bir sendika. Bu beraberinde dediğimiz gibi sendikal örgütlenmenin sınırlarına ilişkin işte bu veya Sovyetler Birliği tehdidi dolayısıyla siyasi akımlara ilişkin endişeler olmakla beraber bu bir güç odağı. Dolayısıyla bu büyük konfederasyon büyük siyasi partilerin de dikkatini çekiyor. Hem CHP hem Demokrat Parti sendika üzerinde etkili olmak istiyorlar. Sendikacıların bazıları da siyasette ne yapacaklarını tartışıyorlar. Yani bir partiyi mi destekleyecekler yoksa işte muhalefetlerini veya nasıl ifade edecekler? Politik bir dil mi olacak yoksa kendilerine has bir çerçevede mi gelişecek? Türk İş etrafında bu konu tartışılıyor. Zaman zaman farklı uygulamalar söz konusu oluyor. Sendikacıların durumu özellikle keza Türk İş'in durumu da özellikle 1960 sonrasında kurulan Türkiye İşçi Partisi ile bir kere daha gündeme gelecek ama netice itibariyle Türk İş bu bahsettiğimiz tartışmalar, dengeler, gelişmeler etrafında kalıcı bir sendikaya dönüşüyor. Ve partiler üstü bir politika yürütmek suretiyle makul diyebileceğimiz bir zeminde sendikal faaliyetlerini geliştiriyor. Halihazırda da Türkiye'nin en büyük sendikalarından birisi olarak varlığını devam ettiriyor. Bunun altını çizelim. Değerli dinleyiciler, Dünden Yarına Türkiye programında bu programda 1952 yılında olup bitenlere, siyasi, iktisadi, uluslararası gelişmelere baktık. Bunları değerlendirmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta 1953 yılıyla devam etmek üzere hepinizi Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına saygıyla selamlıyorum.
Dünden yarına Türkiye.